Ayrım 46.
Tek turlu çoğunluk sistemi ani değişimler bakımından benzer sonuçlar verirse de, kamuoyunun ağır ve normal değişimleri bakımından farklı sonuçlara yol açar. Pasif bir seçim usulü olan orantılı temsilin aksine, tek turlu çoğunluk sistemi ani değişimleri sınırlandırıp normal değişimleri büyüten en aktif bir usul teşkil eder. Yukarıda görmüş olduğumuz gibi böyle bir sistemde normal kamuoyu değişimleri genellikle yer değiştirme biçimini alır. Bir partinin hakimiyetine dayanan bir yavaş yer değiştirme durumunda bile milletvekili sayısındaki değişimler eğrisi sistemin ayırıcı özelliği olan testere dişli bir biçim alır. Bunu oy sayısındaki değişimler eğrisiyle karşılaştıracak olursak değişimlerin büyüklüğü bakımından belirgin bir fark görürüz. İngiltere'de 1918 ile 1955 arasındaki oy yüzdeleriyle sandalye yüzdelerini karşılaştırmak, Liberal Parti'nin varlığı sistemde derin değişiklikler yaratmış olmakla beraber bize bu konuda çok şey öğretir. Bu abartmanın genel mekanizması çok basit olup yukarıda incelediğimiz iki eğilimin, çoğunluk partisinin artık temsili eğilimi ile azınlık partisinin eksik temsili eğilimi, bir araya gelmesinin sonucudur. Tek turlu çoğunluk sistemi normal işlediği takdirde yani doğal eğilimine uygun olarak iki parti sistemiyle birlikte bulunuyorsa, onsuz fark edilmesi imkansız olan kamuoyu değişimlerini kaydedebilecek bir siyasal sismograf meydana getirir. Sistemin kamuoyu değişimlerinin genel yönünü bozmaksızın kamuoyundaki doğal durgunlaşmayı önlemek gibi bir meziyeti vardır. Tek turlu çoğunluk sistemi çok partili rejimle bir arada bulunduğu takdirde ise sonuçlar çok daha az doyurucu olur. Böyle bir durumda sismograf yanlış çalışır ve kamuoyu değişimlerini büyütecek yerde bunların şekillerini bozar. Mamafi unutmamak gerekir ki bu bozulma genellikle belli bir yönde yani üçüncü partinin zararına vuku bulur ve böylece parti sistemindeki temel dualizmi kendi hareketiyle yeniden kurma eğilimi gösterir. İki parti sisteminde kamuoyu hareketlerinin çoğunluk sistemi etkisiyle abartılışı, aşağıdaki şekilde ifade edilebilecek kesin bir kanuna tabi görünmektedir. Partilerce kazanılan sandalyelerin birbirine oranı, bu partilere verilen oyların birbirine oranının kübüne eşittir. A bölü B eşittir A küp bölü B küp. Bu ilişki 1909 yılında J.P. Smith tarafından 19. yüzyıl İngiliz seçimleri hakkındaki araştırmasına dayanılarak formüle edilmiş ve seçim sistemlerini inceleyen Krali Komisyon'a sunulan bir raporda ifade olunmuştur. Formül 1931, 1935 ve 1945 yıllarındaki İngiliz seçimleri, yani iki parti sisteminin yaklaşık olarak yeniden kurulmasını izleyen seçimler bakımından da doğrulanmıştır. 1948'den sonra seçim çevresi sınırlarının yeniden saptanışı, iki büyük parti arasında bir eşitsizlik doğurmuş ve İşçi Partisi'nin zararına olmuştur. Partinin bu şekilde uğradığı kayıp, oylarının 1 bölü 25'i olarak hesaplanmaktadır. Partinin 1950 ve 1951'de aldığı oylardan bununla orantılı bir azaltma yapıldığı takdirde küp kanunu gene de doğru çıkmaktadır. Dipnot, küp kanunu hakkında bakınız M.G. Kendall ve A. Stuart'ın makaleleri British Journal of Sociology 1950 cilt 1 numara 3 sayfa 183 ve Revue Française de Science Politique 1952 numara 2 sayfa 270, keza D.E. Butler'ın H.G. Nicholas'ın kitabına eki The British General Election of 1950 sayfa 328 ve son. Tek turlu çoğunluk sisteminin ani kamuoyu değişimleri karşısındaki etkilerini saptamak çok daha güçtür. Değişim mevcut partilerden birinin ani olarak güçlenmesi ya da zayıflaması şeklinde kendini gösterirse, seçim sistemi yukarıda açıkladığımız mekanizmayla bunu abartır. Bu iki turlu sistemden bir nokta hariç olmak üzere değişimin orijinal yanının körelmesi çok farklıdır. Teorik olarak eski şişelere yeni şarap konabilirse de pratikte şişenin tadı şaraba tesir eder. Değişim sayısal bakımdan abartılır ve iki seçim arasındaki farklar büyür. Fakat siyasal bakımdan eski partinin liderleri ve yönetici kadroları bu değişimin hızını keser. Eğer ani değişim yeni bir partinin doğuşu şeklinde kendini gösteriyorsa bu istikrarlaştırıcı etki çok daha açık olur. Ancak burada önemli bir takım ayrımlar yapmak gereklidir. Bir yandan tek turlu çoğunluk sistemi meydana getirdiği iki büyük blokun gücü dolayısıyla değişimlere karşı aşılmaz bir engel koyan tutucu, hatta iki turlu sistemden daha tutucu bir sistem gibi görünür. Üçüncü bir parti kurmanın genellikle imkansız olarak kabul edildiği Amerika Birleşik Devletleri buna örnek gösterilebilir. Öte yandan sözü geçen sistemin 20. yüzyıl başlarında sosyalist partilerin gelişmesini açıkça teşvik ettiğini ve bu partilerin iktidara gelebildikleri ilk ülkelerin gerçekten tek turlu çoğunluk sistemine sahip ülkeler Avustralya ve Yeni Zelanda olduğunu belirtmek gerekir. Acaba bu çelişmeyi nasıl çözebiliriz? Bu çelişme büyük ölçüde yöresel koşulların sonucudur. Seçim sistemiyle bir ilgisi yoktur ve hiçbir genellemeye elverişli değildir. Ancak bunu yeni fikir akımlarının mahiyeti ve gücüyle de açıklamak mümkündür. Yeni akımlar zayıf ve temelsiz oldukları takdirde sistem bunları parlamentoda temsil edilmekten merhametsizce alakoyar. Uygulamada bunlara oy vermesi muhtemel olan seçmenler, en büyük düşmanlarının zaferini garantilemiş olmamak için oylarını dağıtmaktan kaçınırlar. Böylece zaman zaman bir ulusu tümüyle etkisine alan, ani ve suni mahiyetteki bütün duygusal değişikliklere karşı mutlak bir engel konulmuş olur. Buna karşılık yeni bir partinin, örneğin İşçi Partisi, bir seçim çevresinde belli bir güce ulaştığını varsayalım. Müteakip seçimde liberal seçmenlerin daha ılımlı olanları, sosyalizm korkusuyla kendilerini muhafazakar adayın kucağına atacak, daha radikal olanları ise işçilere katılacaktır. Bu çifte kutuplaşma, liberal partinin elenmesi sürecini başlatır. İşçilerin başarıları da bunu ancak hızlandırmış olur. Çünkü liberal adaylar üçüncü duruma düştükleri andan itibaren buna bir de eksik temsil olayı eklenecektir. Durum iki turlu sistemdekinden tamamen farklıdır. 1939'dan önce bir Fransız seçim çevresinde Sosyalist Parti'nin büyük ölçüde oy kazanması daha ılımlı olan seçmenleri radikallerden uzaklaştırmıyordu. Aksine sağcı seçmenlerin bir kısmı kendilerini sosyalistlerden koruyabileceği gerekçesiyle radikalleri daha az tehlikeli bulmaya başlamıştı. Yani kutuplaşma merkezin yararına işleyerek yeni partinin iktidara gelişini geciktirdiği gibi bu partinin eski partilerle işbirliğinde bulunma zorunluluğu da onun orijinalliğini azaltıyordu. Şu halde tek turlu sistem çoğu zaman söylendiği kadar tutucu değildir. Aksine yeni bir parti belli bir güce ulaştığı andan itibaren onun gelişmesini hızlandırabilir ve onu süratle ikinci parti durumuna getirebilir. Fakat bu andan sonra tek turlu sistemin sonuçları tekrar iki turlu sisteminkine benzer. Her ikisi de yeni partiyi eski partiler arasındaki başlıca rakibine yaklaştırmak suretiyle bu partinin doğal yaşlanmasını çabuklaştırır. Seçim mücadelesinin merkezci eğilimi dolayısıyla iki büyük partiyi birbirlerine benzemeye sevk eden bu derin itiş gücünü daha aşağıda anlatacağız. 3. Parti ittifakları. Partiler arasındaki ittifaklar çok değişik biçimler ve dereceler gösterir. Bazıları geçici ve örgütsüz mahiyette olup seçimlerde avantaj sağlamak, bir hükümeti düşürmek ya da bazen de desteklemek amacıyla yapılan basit geçici koalisyonlardan ibarettir. Bazıları ise bir süper partiyi andırabilecek derecede sürekli ve sağlam örgütlüdür. Nasıl ki konfederasyonla federal devlet arasındaki hukuki ayrımın her zaman kolayca uygulanması mümkün değilse, çok kuvvetli bazı ittifakları da temelli şekilde rakip eğilimlere bölünmüş bir partiden ayırmak güçtür. Büyük Britanya'da ulusal liberaller resmen muhafazakar partiden ayrı bir parti olmakla beraber, gerçekte ittifak o kadar sıkıdır ki bunların tamamen muhafazakar örgütün bir parçası sayılmaları gerekir. Öte yandan çeşitli hiziplerin bir nevi karşılıklı feragat yoluyla başkanlık seçimlerinde ayrı adaylar gösterebildiği Uruguay partileri, tek bir partiden çok ittifakları andırır. Batı Almanya'da Baviera Sosyal Hristiyan Partisi, CSU, gerçekte müttefik fakat ayrı partiler olmalarına rağmen Alman Hristiyan Demokrat Partisi'nin, CDU, bir hizbi sayılabilir. CDU'nun kendisi de o kadar ademi merkeziyetçidir ki, onun da yöresel partiler arasındaki bir ittifak olarak nitelendirilmesi mümkündür. İttifakların faktörleri. Partilerin sayısı ittifakların doğuşunda belirleyici bir rol oynar. İki parti sisteminde ittifaklar tamamen istisnai mahiyettedir. Bunlar tehlikeli iç ya da dış durumlarda bir ulusal birlik biçiminde görülürler. 1914 ve 1939'da Büyük Britanya'da bu çeşit ittifaklar olmuştur. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri de iki parti ittifakını bipartisanship uygulamış, hatta sadece dış politikaya inhisar eden orijinal bir ittifak örneği vermiştir. Öte yandan Güney Afrika 1933 ile 1941 arasında o sırada ülkede mevcut bulunan iki partinin koalisyonuyla yönetilmiştir. Buna karşılık çok partili rejimlerde partilerden birinin salt çoğunluk sağlaması halinde istisnai olarak ittifaksız yönetilebilirler. Fakat böyle bir durumda çoğunluk partisi hemen daima diğer partilerle birlikte hükümet etmeye, 1948'den beri İtalya'da olduğu gibi ve böylece iktidar sorumluluklarının onlarca da paylaşılmasını temine çalışır. Yani rejimin ittifaklara dayanan psikolojisinin etkisinde kalmaya devam eder. Ulusal gelenekler de bu konuda inkar edilmez bir etki sahibidir. Örneğin Fransa'da 1902 blokuna, 1924 karteline, 1936 halk cephesine, hatta 1945 üç parti ittifakına vücut vermiş olan bütün cumhuriyetçilerin birleşmesi eğilimi, Danimarka radikallerinin yüzyılımızın başlangıcından bu yana sosyalistlerle, çiftçi solun, Venstre ise muhafazakarlarla işbirliği yapma geleneği, Hollanda'da ittifakların 1868'de yön değiştirmesinden bu yana Katoliklerle Protestanlar arasındaki alışılagelmiş koalisyon ve benzeri. Otoriter rejimlerde hükümetlerin müdahaleleri de çok etkili bir faktördür. 1920 ile 1940 arasında Balkan demokrasilerinde birçok ittifaklar hükümetin baskısı sonucunda yapılmıştır. Aynı şekilde Alman İmparatorluğu'nda ünlü 1887 karteli Bismarck'ın zorlamasıyla meydana gelmiştir. Tarihsel koşullarında aynı derecede önemli bir rolü vardır. 1926 Fransız Ulusal Birliği'nin kuruluşunda mali buhran, Halk Cephesi'nin kuruluşunda 6 Şubat 1934 olayları, Üç Parti İttifakı'nın kuruluşunda da yeraltı mücadelesi önemli bir rol oynamıştır. Ancak burada seçim sisteminin etkisi hepsinden ağır basar gibi görünmektedir. Hatta bu etki kesin formüllerle ifade edilebilecek derecede açıktır. Genellikle iki turlu çoğunluk sistemi sıkı ittifakların kurulmasını teşvik eder. Orantılı temsil ise tersine tam bir bağımsızlığa yol açar. Tek turlu çoğunluk sistemine gelince bunun sonuçları o ülkedeki partilerin sayısına göre çok değişir. Sistem iki partili bir rejimde tam bağımsızlığı, çok partili bir rejimde ise çok sıkı ittifakları teşvik eder. Birinci eğilim apaçık mahiyettedir. İki turlu çoğunluk sisteminin mekanizması gerçekten her büyük manevi aile içerisinde en az oy almış partilerin ikinci turda en çok oy alanlar lehine çekilmelerini gerektirir. Burada salt çekilme ile feragat, desistman arasında bir ayrım yapılmalıdır. Feragatte mücadeleyi terk eden aday, seçmenlerini ismen belirttiği bir adaya oylarını vermeye davet eder. Bu ikisi arasında bin türlü nüans mevcuttur. Çekilmenin çeşitli şekilleri olduğu gibi feragatin sıcaklığı da çeşitli dereceler gösterebilir. Ancak birbirlerine benzer partilerin adaylarının ikinci turdaki karşılıklı feragat ve çekilmelerini ayarlayabilmek için seçimden önce bir anlaşmaya varmaları doğaldır. Gözlemler uslamlamadan çıkan bu sonuçları doğrulamaktadır. İkinci turun mevcut olduğu bütün ülkelerde seçim ittifaklarının az çok açık izlerine rastlanır. Bu konuda en tipik örnekler İmparatorluk Almanya'sı ve 3. Fransız Cumhuriyeti'dir. İmparatorluk Almanya'sında büyük ulusal ittifaklar mevcuttu. Muhafazakarları, ulusal liberalleri ve İmparatorluk Partisi'ni bir araya getiren ve 1887 seçimini kazanıp 1890 seçimini kaybetmiş olan kartel, sosyalistlere karşı liberalleri, ulusal liberalleri ve muhafazakarları birleştiren 1906 bloku, bloka karşı koyabilmek için 1912'de sosyalistlerin meydana getirdikleri sol koalisyon. 1906 tarihli Alman bloku 1902 yılındaki Fransız sol blokunun taklidi olarak kurulmuştu. Bu ikinci blokta Fransa'da ulusal düzeyde girişilen ittifakların ilk örneği değildi. 16 Mayıs'ın hemen ertesinde yapılan 1877 seçimleri sağ ve sol koalisyonları gibi iki rakip koalisyon arasında geçmişti. Fakat 1902 bloku bunlardan daha güçlüydü. Sol delegasyonun parlamentodaki faaliyeti bu konuda önemli bir yenilik teşkil ediyordu. 1936 Halk Cephesi de kendisine benzer bir yapı seçmişti. Hatta müttefikler oldukça etraflı bir ortak program meydana getirmiş olduklarından seçim kampanyasında daha da güçlü bir birlik göstermişlerdi. Bütün koalisyonlar arasında kamuoyunu en çok etkilemiş olanı muhtemelen Halk Cephesi'dir. Bütün bu büyük ittifaklar resmi ve aleni mahiyette ulusal anlaşmalar teşkil etmeleri ve etraflarında büyük ölçüde parti propagandası yapılması bakımından ün kazanmışlardır. Bunların dışında da seçim zorunluluklarının etkisiyle bir sürü zimni ve çoğunlukla yöresel nitelikte anlaşmalar yapılmıştır. 1907 Alman seçimlerinde Katolikler Baden, Bavyera ve Avusturya'da ya oylarını vermek ya da oya katılmamak suretiyle sosyalistleri desteklemişlerdir. Fransa'da 3. Cumhuriyet zamanında yapılan seçimlerin çoğunda iki rakip blok hemen her tarafta kendisini tekrar tekrar göstermiştir. Fransa ve Almanya dışında da iki turlu ülkelerin hepsinde ittifaklara rastlanmaktadır. İsveç'te liberallerle sosyalistler çoğu zaman muhafazakarlara karşı birleşmişlerdir. Norveç'te ise tersine 1906'dan sonra sağ ve sol genellikle sosyalistlere karşı birleşmiştir. Bunlar 1915 seçimlerinde o kadar yakın bir işbirliğinde bulunmuşlardır ki seçim istatistiklerinde oylarını birbirinden ayırmak güç olmaktadır. Hollanda'da orantılı temsilin kabulüne kadar ittifaklar düzenli bir uygulama göstermiştir. 1848-1868 arasında bir Katolik-Liberal koalisyonuna, onun kadar güçlü olmayan bir Muhafazakarlar-Kalvinistler koalisyonu karşı çıkmıştır. 1868'de ittifaklar yön değiştirmiştir. Katolikler-Kalvinistlerle işbirliğine girmişler, Muhafazakarlar da ortadan kalkma yolunu tutmuşlardır. 1905'ten sonra ise liberallerle radikaller arasında bir seçim anlaşması mevcut olmuştur. Belli bir seçim sisteminin ittifakların kuruluşu üzerindeki etkisini kesinlikle belirtmek güçtür. İkinci turun en çok oy alan iki adayla sınırlı tutulması, Almanya ve Hollanda'da olduğu gibi, tam iki tur sistemine Fransız ve Norveç sistemleri, nazaran büyük bir rol oynamışa benzemektedir. Bu teorik olarak bir yandan az oy alan adayları çekilmeye zorlamak suretiyle şekli ittifakları gereksiz kılar gibi görünür. Ama öte yandan da en zayıf partileri birinci turda tek bir aday üzerinde anlaşmaya zorlamak suretiyle, çünkü aksi halde bunlar ikinci tura katılamazlar, ittifakları kuvvetlendirme eğilimi gösterir. Bu iki faktörün karşılıklı sonuçlarını ancak her özel durum hakkında yapılacak çok etraflı araştırmalar gösterebilir. İki turlu liste usulüyle tek isim usulü arasındaki fark da gözlemcinin açıkça fark edebileceği mahiyette değildir. Liste usulü partilerin merkeziyetini ve disiplinini kuvvetlendirdiği ölçüde ittifakları da sağlamlaştıracağı benzer. Fransa örneği partilerin aşırı ademi merkeziyetlerinin ve çok zayıf iç yapılarının seçim ittifaklarının çabucak dağılışındaki başlıca faktörlerden biri olduğunu göstermektedir. Tek turlu çoğunluk sisteminin etkisi, bu sistemin iki partili ya da çok partili bir rejimle bir arada bulunuşuna göre tamamen farklıdır. Birinci durumda seçim ittifakları mantıken düşünülemez. Eğer iki parti birleşecek olursa ortada sadece bir tek aday bulunur ve seçim bir plebisit niteliğini alır. Bu da rejimin mahiyetini tamamen değiştirir. Ancak siyasal bilimde kesin sonuçlardan daima kaçınmak gerekir. 1933-1941 arasındaki Güney Afrika örneği, çoğunluk sistemini uygulayan iki partili bir ülkede siyasal yapıyı baştan aşağı değiştirmeksizin de seçim ittifakları yapmanın mümkün olduğunu göstermektedir. Fakat bu çok istisnai bir durumdur. Öte yandan, eğer tek turlu sistem özel koşullar dolayısıyla bir çok partili rejimle birlikte bulunuyorsa, iki turlu sistemdeki ittifaklarla kıyaslanamayacak derecede sıkı ve çok sağlam ittifakların kurulmasını teşvik eder. Çünkü bu durumda seçmenlerin oylarını kütle halinde koalisyonun tek adayına vermelerini mümkün kılabilmek için seçim çevrelerini seçimden önce paylaşmak zorunlu olur. Bu da ilk turda serbest adaylığa imkan veren iki turlu sisteme oranla çok daha tam bir anlaşmayı gerektirir. Kısacası iki turlu sistemde sandalyeleri müttefikler arasında bölüştüren seçmenlerdir. Tek turlu sistemde ise bunu bizzat parti kurmay heyetlerinin yapması gerekir. Dolayısıyla ittifak daha güç gerçekleştirilir. Fakat bir kere gerçekleştirildikten sonra da daha yakın bir işbirliğine yol açar. Ayrıca seçim sisteminin bu ittifakın kurulmasına sebep olan baskısı da çok daha kuvvetlidir. Anlaşmaya varılamadığı takdirde seçim sistemi sonunda iki partili rejime dönülünceye kadar fazla partileri merhametsizce elemeye yönelir. Bu tip seçim ortaklarına birçok örnekler verilebilir. Danimarka radikalleriyle sosyalistlerinin 1910 yılındaki ittifakına yukarıda değinmiştik. Bu iki parti hiçbir zaman ve hiçbir seçim çevresinde birbirlerine karşı aday göstermediklerinden ittifak çok sıkı mahiyetteydi. Daha yakın zamanlara ait olarak da 1918, 1931 ve 1935 yıllarındaki İngiliz koalisyonları ve 1924 yılında Güney Afrika'da Milliyetçi Parti ile Herzog, İşçi Partisi'nin yaptıkları pakt örnek gösterilebilir.